Ayrım 10, Duman Olan Adam, May Siobhal, sayfa 141. Artık işitilebilen hafif sesler uzaklarda kalan trafikten geliyordu. En yakınındaki alanda mutlak sessizlik hakimdi. Martin Beck karanlıkta gülümsedi. Kimsenin onu takip etmediğine artık neredeyse tamamen emindi. Ama bu oyun onu eğlendirmişti. Ve içten içe köprünün karşı tarafında allak bullak olmuş birinin olmasını diledi. Martin Beck bu ritinin içini dışını ezbere bildiğinden karşı taraftan inen her kimse aynı yönden geri dönme riskini göze almayacağını biliyordu. Köprüyü geçip güney yöndeki merdivenleri kullanamazdı. Köprünün altında rıhtım boyunca iki paralel sokak yer alıyordu. İçteki yol rıhtımın kendisinden 2 metre daha yüksekteydi ve sonrasında kavis çizerek basamaklar halinde nehre doğru iniyordu. İki sokak alçak bir duvarla ayrılmıştı. Biraz daha ötede köprünün gerçek temelinin altından geçen bir tünel bulunuyordu. Fakat bu yolların hiçbiri onu takip eden kişinin erişimine açık değildi. Eğer o kişi işini iyi biliyorsa tabii. Köprünün altından geçmeye çalışmak, adamın ışığı arkasına alması ve böylece kabak gibi ortaya çıkması demekti. Sonuç olarak geriye bir seçenek kalıyordu. Geniş bir yarım daire çizerek köprünün bir ayağının etrafından dolanmak, bir sürü yakın rampadan geçmek ve mümkün olduğunca güneyden rıhtıma inmek. Bu zaman alırdı. Adam koşma riskini göze bile alsa ki o süre zarfında takip edilen şahıs yani Stockholm'den gelen komiser Martin Beck canının istediği yönde gözden kaybolmak için bol bol vakit kazanırdı. Oysa şimdi Martin Beck'i takip eden birisinin var olma ihtimali düşmüştü ve Martin Beck nehrin kuzey tarafına doğru yürümeye, diğer ayağından tekrar otele dönmeye niyetlendi. Sonuç olarak gölgelerin içinde yer alan gözlem noktasından ayrıldı ve ağır ağır kuzeye doğru yürüdü. İki paralel sokaktan içte olanı seçti, köprünün altından geçti ve taş duvarın dibinden rıhtımdan 3 metre yukarıdan devam etti. Karşı kıyıdaki otel dikdörtgen şeklinde dar 2 dikey ışık haricinde kapkaranlıktı. Martin Beck'in odasının pencereleri görülüyordu. Martin Beck alçak taş duvara oturup bir sigara yaktı. Bütün sokak boyunca tam 100 yılın değiştiği dönemde inşa edilmiş evler sıralanmıştı. Önlerinde park edilmiş arabalar vardı. Bütün pencerelerin panjurları kapalı ve karanlıktı. Martin Beck kıpırdamadan oturup sessizliği dinledi. Hala gardını almış vaziyetteydi ancak bunu bilerek yapmıyordu. Sokağın diğer tarafında bir araba motoru çalıştı. Martin Beck park edilmiş araçlar sırasına doğru şöyle bir baksa da gürültünün geldiği noktayı saptayamadı. Motor yavaşça çalışıyor, gurluyordu. Yaklaşık 30 saniye sürdü. Sonra arabanın vitesi alındığını duydu. Bir çift far yandı. İleride 50 metreden uzak bir noktada bir araba gölgelerin içinden çıkıp kaldırıma yanaştı. Martin Beck'e doğru yaklaştı fakat yolun diğer şeridindeydi ve son derece yavaştı. Koyu yeşil bir Skoda'ydı. Martin Beck bunu daha önce gördüğünü hissetti. Araba yaklaştı. Martin Beck duvarda kıpırdamadan oturup gözleriyle arabayı takip etti. Neredeyse tam onunla aynı hizadayken araba sola doğru seyirdi. Sanki soldaki sokağa sapacaktı. Fakat dönüşü tamamlamadı. Araba adeta eskisinden de yavaş, resmen ona doğru hareket ediyordu. Birisi belli ki onunla tanışmak istiyordu. Ancak bunu yapma biçimi hayret vericiydi. Arabayla Martin Beck'i ezip geçecek değildi ya, o süratli olmazdı ve Martin Beck istese saniyesinde duvarın arka tarafına geçip güvende olurdu. Arka koltukta kimsenin saklanmadığı, göz önüne alınırsa arabanın içinde yalnızca bir kişi vardı. Martin Beck sigarasını söndürdü, içinde korkudan eser yoktu, yalnız neler olacağını büyük bir merakla bekliyordu. Yeşil Skoda motoru rölantide sağ tekeri kaldırımın dibinde ondan 3 metre ötede durdu. Sürücü farları açtı ve her yere parlak bir ışık aktı. Ancak yalnızca birkaç saniyeliğine sonra bütün ışıklar söndü. Arabanın kapısı açıldı, bir adam kaldırıma çıktı. Martin Beck onu o kadar sık görmüştü ki parlak ışığın kör edici etkisine rağmen adamı anında tanıdı. Siyah saçları alnından geriye taranmış o uzun boylu adam, Adamın eli boştu, bir adım yaklaştı. Arabanın motoru yavaşça çalışıyordu. Martin Beck bir şey sezdi. Gölge değil, hatta ses bile değildi. Yalnızca havada küçük bir hareketlenme hemen arkasında. O kadar belirsizdi ki gecenin sessizliği sayesinde anlayabilmişti. Martin Beck artık bu duvarda yalnız olmadığını biliyordu. Araba sadece onun dikkatini dağıtmak içindi. Bu arada bir başkası rıhtım tarafından ona doğru yanaşmış ve hemen arkasında taş duvara tırmanmıştı. Martin Beck yine aynı saniye içinde net ve aklını delecek kadar kesinlikle bunun bir takip olmadığını, oyun olmadığını, ölümcül derecede ciddi olduğunu anladı. Hatta ötesiydi, ölümün ta kendisiydi bu. Bu kez onu almaya gelmişti ve şans eseri değil, gayet soğuk, hesaplanmış ve önceden kurgulanmış bir biçimde. Martin Beck iyi bir dövüşçü değildi ama refleksleri olağanüstüydü. O inceden hava akımını hissettiği aynı saniye başını omuzlarından aşağı eğdi, sağ ayağını duvarın kenarına koyup kaldırdı ve ileriye bir tekme savurdu. Vücudunu büktüğü gibi yıldırım hızıyla ve tek bir hamlede kendini arkaya attı. Boğazına sarılmaya çalışan el alnının üstünden arkaya düşmeden önce burnunun ve kaşlarının üstüne sertçe bastırdı. Martin Beck yanağında sıcak, şaşırmış bir nefes hissederken çoktan hedefini ıskalamış ve ondan uzaklaşan bir bıçağın pırıltısını gördü. Geriye doğru rıhtımın üstüne düştü, sol omzunu sertçe kaldırım taşına çarptı ve zaman kazanmak için yerde yuvarlandı. Hatta mümkünse dengesini sağlamak ve ayağa kalkmak için yapmıştı bunu. Duvarın üstünde iki karaltı gördü. Yıldızlı göğün önünde iki silüet, sonra yalnızca bir gölge oldu ve Martin Beck daha tek dizini kaldırmışken bıçaklı adam tekrar üstüne abanıyordu. Rıhtıma sertçe düştüğünden sol kolu geçici süreliğine felçli gibiydi. Ancak bir iki saniye boyunca ışık olmayışından istifade etti. Martin Beck karanlıkta alçaktaydı ve adam arka plandaki ışıkla renkleniyordu. Saldırgan onu ıskalayınca bir saniye sonra Martin Beck adamın sağ kolunu bilekten yakalamayı başardı. Sıkı tutamamıştı ve bilekte bilekti hani. Fakat Martin Beck tuttu. Bunun tek şansı olduğunun bilincinde dayandı. Bir saniyenin onda biri içinde ayağa kalktılar ve Martin Beck diğer adamın ondan kısa ancak daha geniş olduğunu fark etti. Mekanik bir hamleyle polis okulunda öğretilen çok eski bir metodu uygulayıp rakibini yere sermeyi başardı. Tek kusur bıçağı tutan eli bırakmak istememişti ve böylece düşüşün hızıyla o da kendini yerde bulmuştu. İkisi yerde bir tur yuvarlandılar ve şimdi rıhtım kenarına tehlikeli bir yakınlıktaydılar. Buradan suya inen merdivenler başlıyordu. Martin Beck'in sol omzundaki felç kalkmıştı ve diğer adamın bileğini yakalamıştı. Fakat rakibi ondan kuvvetliydi. Yavaşça elinden kurtuldu. Başına aldığı sert bir tekmeyle sadece fiziksel anlamda değil, sayıca da zayıf olduğunu hatırladı. Şimdi sırt üstü şekilde merdivenlere son derece yakın yatıyordu. Öyle ki ayağıyla ilk basamağı hissediyordu. Bıçaklı adam yüzüne kesik kesik nefes veriyordu. Ter, tıraş losyonu ve boğaz pastili kokuyordu. Rakibi yavaşça fakat inatla sağ elini kurtarmaya başladı. Martin Beck her şey bitti diye düşündü. En azından şu kadarcık kalmıştı. Beyni zonklarken kafasında şimşekler çaktı. Kalbi şiştikçe şişti. Patlamaya hazır gibiydi. Kafası çatlayacak gibiydi. Feci kükremeler, silah sesleri, kulak tırmalayan çığlıklar duyduğunu sandı. Sanki bütün dünya kör edici beyaz bir ışık seline kapılmıştı da tüm şekiller ve bütün hayatı yamulup uzamıştı. Aklından geçen en son bilinçli düşünce burada yabancı bir şehirde izbe bir rıhtımda ölüp gidecek olmasıydı. Tahminen Alf Mattson gibi ve sebebini bile bilmeyecekti. Son bir çabayla Martin Beck diğer adamın sağ bileğini iki eliyle kavradı, ayaklarıyla tekmeler attı ve hem kendini hem de rakibini rıhtımın kenarından aşağı salladı. Başını ikinci basamağa çarptığında şuurunu yitirdi. Martin Beck ona asırlar önce gibi gelen bir süre sonra gözlerini açtı. Kısacası çok zaman sonra olmalıydı. Her şey beyaz bir ışık altındaydı. Başı bir yana düşmüş, sırt üstü yatıyordu ve sağ kulağı taş kaldırıma yaslanmıştı. İlk gördüğü tertemiz boyanmış bir çift siyah ayakkabı oldu. Bütün görüş açısını doldurdu. Martin Beck başını çevirip baktı. Gri takım elbisesi ve kafasında o aptal avcı şapkasıyla Şluka başına eğilip "İyi akşamlar" dedi. Martin Beck dirseklerinin üstünde doğruldu. Beyaz ışık seli iki polis arabasından geliyordu. Biri rıhtımdaydı ve diğeri bir üst sokaktaki taş duvarın dibindeydi. Şluka'dan yaklaşık 10 metre uzakta siperli kep takmış, siyah deri bot ve açık mavi gri üniforma giymiş bir polis memuru vardı. Elinde siyah bir sopa tutuyordu ve ayağının yanında yatan adama düşünce içinde bakıyordu. Ted Radeberger'di bu. Uypeş'teki evde Ari Boek'in mayosunu çekiştirip şakalar yapan adam. Şimdi sırt üstüydü, bilinci kapalıydı ve alnından sarı saçlarından kanlar akıyordu. "Diğeri," dedi Martin Beck, "nerede?"
"Vuruldu," dedi Şuluka. "Dikkatlice tabii ki, bacaktan."
Sokak boyunca evlerin camları açılmıştı ve insanlar merakla rıhtıma doğru bakıyorlardı.
"Kıpırdamadan yat," dedi Şuluka. "Ambulans birazdan gelir."
"Gerek yok," dedi Martin Beck doğrularak. O taş duvarın üstünde oturup sırtındaki hava değişimini hissetmesinden bu yana tamı tamına 3 dakika 15 saniye geçmişti. 17. Bölüm. Araba 1962 model mavi beyaz bir Varşova'ydı. Tepesinde çakarlı mavi bir ışık yanıyordu ve sireni boş sokaklarda gece gece teslim olmuş melankolik bir tınıyla çalıyordu. Ön kapıdaki beyaz bandın üstüne büyük siyah kalın harflerle "Rendersek" yani polis yazıyordu. Martin Beck arka koltukta oturuyordu. Hemen yanında üniformalı bir memur. Şluka ön koltukta sürücünün sağında oturuyordu.
"Çok iyi iş çıkardın," dedi Şluka. "Bayağı tehlikeli gençler bunlar."
"Radeberger'i kim halletti?"
"Hemen yanında oturuyor," dedi Şluka.
Martin Beck başını çevirdi. Polisin küçük, siyah bir bıyığı ve anlayışla bakan kahverengi gözleri vardı.
"Sadece Macarca biliyor," dedi Şluka.
"Adı ne?"
"Fatih."
Martin Beck elini uzattı. "Teşekkürler Fatih," dedi.
"İcaplarına sağlam bakmak zorunda kaldı," dedi Şluka. "Pek vakit yoktu."
"Şansıma etraftaymış," dedi Martin Beck.
"Biz genelde etraftayızdır," dedi Şluka. "Çizgi filmler hariç."
"Uypeş'te takılıyorlar," dedi Martin Beck. "Venetianer Ut üzerinde bir pansiyonda."
"Onu biliyoruz."
Şluka bir saniye sustu, sonra "Sen onlarla nasıl temasa geçtin?" diye sordu. Bu eklenen bir kadın aracılığıyla Matson onun adresini sormuştu. Kadın Stockholm'de de bulunmuş. Yüzme yarışına katılmış. "Bir bağlantı olabilir," dedim. "O yüzden onu araştırdım."
"Peki ne dedi?"
"Üniversitede okuyor ve müzede çalışıyormuş. Matson adını hayatında hiç duymamış." Dayak Ferençler'deki karakola ulaşmışlardı. Araba beton bir avluya girip durdu. Martin Beck Şluka'yı takip ederek odasına girdi. İçerisi çok genişti ve duvarda kocaman bir Budapeşte haritası asılıydı. Ancak bir şekilde Martin Beck'e ta Stockholm'deki kendi ofisini hatırlattı. Şluka avcı şapkasını asıp sandalyeyi işaret etti. Ağzını açtı fakat bir şey demesine fırsat olmadan telefon çaldı. Masasına yürüyüp telefona cevap verdi. Martin Beck karşı taraftan gelen laf yağmurunu duyar gibi oldu. Uzun bir süre devam etti. Arada bir Şluka tek hecelik cevaplar verdi. Bir süre sonra kol saatine baktı, hızlı ve sinir olmuş bir dille cevap verip aizeyi yerine koydu.
"Karım," dedi.
Haritaya doğru yürüyüp şehrin kuzey bölgelerini misafirine sırtı dönük vaziyette inceledi.
"Polislik," dedi Şuluka, "meslek değil, ilahi bir görev hiç değil, lanet gibi."
Kısa bir süre sonra önüne dönüp ekledi.
"Elbette tam olarak bunu kastetmedim, sadece bazen öyle aklıma geliyor. Sen evli misin?"
"Evet."
"O zaman bilirsin."
Üniformalı bir memur içeri girip üstünde 2 fincan kahve olan bir tepsiyi odaya bıraktı. Kahveleri içtiler, Şuluka kol saatine baktı.
"Şu anda oradaki mekanı arıyoruz. Rapor birazdan gelir."
"Yakınlarda olmayı nasıl başardınız?" dedi Martin Beck. Şluka arabada kurduğu cümlenin aynısıyla cevap verdi.
"Biz genellikle etraftayız."
Sonra gülümseyip şöyle dedi.
"Takip edildiğini söylemiştin ya, oradan yola çıktık. Biz seni izlemiyorduk doğal olarak. Neden izleyelim ki?"
Martin Beck biraz vicdanı rahatsız olarak burnuna dokundu.
Neler neler kurarız ki dedi Şuluka, ama elbette sen bir polissin ve polisler nadiren böyle kuruntuya girer. Bu yüzden seni takip eden adamı takip etmeye başladık. Amerikalıların deyişiyle backtailing. Bugün öğleden sonra bizim adamımız seni iki adamın izlediğini gördü. Biraz tuhafına gittiği için bizi alarma geçirdi. Bu kadar basit.
Martin Beck başıyı da onayladı. Şuluka ona bakarken düşünceliydi.
Yine de her şey o kadar hızlı gelişti ki son anda yetişebildik.
Kahvesini bitirip dikkatlice fincanını tepsiye koydu.
Backtailing dedi, kelimenin tadını çıkara çıkara. Hiç Amerika'ya gittin mi?
Hayır.
Ben de.
Bir dava için birlikte çalıştık bir kere 2 yıl önce. Kafka denen birisiydi.
Çek ismi gibi.
İsveç'te cinayete kurban giden Amerikalı bir turist vardı. Çirkin bir hikaye, karmaşık bir soruşturma. Şuluka bir saniye sessiz oturdu, sonra hızlıca
''Nasıl gitti?'' diye sordu.
''İyiydi'' dedi Martin Beck.
''Amerikan polisini sadece okuduklarımdan biliyorum. Garip bir teşkilat, anlaması zor.''
Martin Beck başıyla onayladı.
''Ve yapacak çok işleri var.'' dedi Şuluka. ''New York'ta bir haftada işlenen cinayet bizim ülkemizde 1 yılda işleniyor.''
Omzunda 2 yıldız olan üniformalı bir polis memuru odaya girdi. Şuluka ile bir şeyler konuştu. Martin Beck'e selam verip çıktı. Kapı açık dururken Ari Boeck dışarıdaki koridorda yanında bir kadın bekçiyle yürüdü. Üstünde bir gün öncekiyle aynı beyaz elbise ve aynı sandaletler vardı. Fakat omzuna bir şal atmıştı. Martin Beck'e boş, yavan bir bakış fırlattı.
O İpeç'te kayda değer bir şey çıkmadı dedi Şuluka. Şimdi de arabayı didik didik ediyoruz. Radeberger kendine gelince ve diğerinin yaraları sarılınca onlarla ilgileneceğiz. Benim hala anlamadığım pek çok nokta var.
Şuluka sessizliğe bürünürken tereddütlü görünüyordu.
Ama her şey yakında açıklığa kavuşacak.
Telefon çalınca adam bir süre onunla meşgul oldu. Martin Beck konuşmadan hiçbir şey anlamadı. Sadece arada bir Svet ya da Svedursak kelimelerini yakaladı ki İsveç ya da İsveçli ya da İsveççe anlamına geldiğini biliyordu. Şuluka ahizeyi yerine koyup bunun senin hemşerin Matteson'la bir alakası olmalı dedi.
''Evet, tabii ki. Kız sana yalan söylemiş bu arada. Üniversitede okumuyor, müzede de çalışmıyor. Bir şey yaptığı yok. Yüzme yarışmalarından alıkonulmuş çünkü uslu durmamış.''
''Bir bağlantı olmalı.''
''Evet ama nerede? Ah neyse, göreceğiz.''
Şuluka omuz silkti. Martin Beck sağa sola dönüp hırpalanmış vücudunu esnetti. Omuzları ve kolları ağrıyordu. Kafası normal halinden fersah fersah uzaktaydı. Kendini çok yorgun hissediyor, aynı zamanda düşünemiyordu ve yine de otele gidip yatmak istemiyordu. Telefon tekrar çaldı. Şuluka kaşları çatık dinledi, sonra gözleri berraklaştı.
''İşte başlıyoruz.'' dedi. ''Bir şey bulduk. İçlerinden biri şimdi iyi, uzun boylu olan. Adı Fröbe bu arada. Şimdi anlarız. Gelecek misin?''
Martin Beck ayaklanmaya başladı.
''Ya da belki bir süre dinlenmelisin.''
''Hayır, sağ ol.'' dedi Martin Beck.
10. ayrımın sonu. Sayfa 153.